Ayrım 5. Dostumun kitabı Anatole France. Sayfa 49. 3. Babaannem Nozye. O sabah babamın yüzü allak bullaktı. Annem sağa sola koşuşturuyor, usul usul konuşuyordu. Bir terzi kız yemek odasında siyah giysiler dikiyordu. Üzgün geçen kahvaltıda fısıltıyla konuşuldu. Bir şeyler olduğunu hissediyordum. Baştan ayağa siyahlar giyen ve yüzünü siyah bir tülle örten annem sonunda "Gel yavrucuğum" dedi. Nereye gideceğimizi sordum. "Pierre'ciğim dinle beni" dedi. "Büyük annen Nozye, hani babanın annesi var ya, o dün gece öldü. Biz şimdi ona gideceğiz, veda edeceğiz. Onu son kez kucaklayacağız." Baktım, annem ağlamıştı. Benim de içimi çok güçlü bir duygu kapladı. Aradan bunca yıl geçtiği halde hala da silinmedi. Ama bu öyle anlaşılmaz bir duyguydu ki, onu sözcüklerle ifade etmeye çalışmak benim için olanaksız. Hatta ona üzüntü dolu bir duygu bile diyemem. Hiç değilse onda üzüntünün o yakıcı yanı yoktu. Bir sözcük, belki de düşsel sözcüğü, hiçbir gerçeklik ögesi olmadan beliren o duyguyu ifade etmeye bir parça elverişli olabilir. Yol boyunca hep babaannemi düşündüm ama başıma gelen şeyin ne olduğuna bir türlü aklım ermedi. Ölmek, bunun ne biçim bir şey olduğunu kestiremiyordum ama çok önemli bir anı yaşamakta olduğumuzu hissediyordum. Cenaze evine yaklaştıkça açıklanması kolay bir kuruntuya kapılarak sandım ki bütün çevre ve konu komşu babaannemin ölümünün etkisi altındalar. Sabahın erken saatinde sokaklardaki sessizliğe, komşuların birbirlerine seslenmelerine, gelip geçenlerin hızlı adımlarına, nalbant dükkanından gelen çekiş seslerine neden olan hep babaannemin ölümüdür. İlk kez farkına vardığım, ağaçların güzelliğini, havanın tatlılığını ve gökyüzünün parlaklığını da kafamdan hiç çıkmayan bu düşünceye bağlıyordum. Giz dolu bir yolda yürüyormuşum gibi geliyordu bana. Sokağın köşesine dönüp de çok iyi tanıdığım küçük bahçeyle evi görünce onlarda olağanüstü bir değişiklik bulamamak beni bayağı düş kırıklığına uğrattı. Kuşlar ötüşüp duruyordu. İçimi bir korku kapladı. Anneme baktım. Dindar bir korku ifadesiyle dolu gözleri bir noktaya dikilmişti. Ben de bakışlarımı o yöne çevirdim. O zaman babaannemin odasından, camın ve beyaz perdelerin arasından ölgün ve titrek bir ışığın sızdığını gördüm. Günün göz kamaştırıcı aydınlığında bu o kadar ölüm kokusu taşıyan bir ışıktı ki görmeyeyim diye başımı eğdim. Ufak tahta merdivenden çıktık. Derin bir sessizliğin kapladığı odaları geçtik. Babaannemin odasının kapısını açmak üzere annem elini uzatınca kolunu tutup onu durdurmak istedim. İçeri girdik. Koltukta oturan bir rahibe ayağa kalktı, bize yatağın başucunda yer verdi. Babaannem orada gözleri kapalı yatıyordu. Başı ağırlaşmış, ağırlaşmış da sanki taş kesilmiş gibi geliyordu bana. Yastığı öylesine çukurlaştırmıştı. Ne kadar açıklıkla yüzünü gördüm onun. Beyaz bir başlık örtmüştü saçlarını. Her ne kadar rengi uçuk idiyse de eskisinden daha genç görünüyordu. Ah, hiç de uyur gibi bir hali yoktu. Yalnız dudaklarında gördüğüm, insanın yüreğini burkan o alaycı, o inatçı gülümseme nereden gelmişti ona? Herhalde masanın üzerinde yanan iki mumun titrek ışığına karşı bulunmalarından olacak, göz kapakları biraz oynuyormuş gibi geldi bana. Mumların yanında da içine bir şimşir dalı batırılmış kutsal su kabı duruyordu. Annem, "Babaanneni öp" dedi. Dudaklarımı uzattım, hissettiğim o soğukluğu ifade etmek için ne bir sözcük vardır ne de asla olacaktır. Gözlerimi yere diktim, annemin hıçkırıklarını duydum. Eğer babaannemin hizmetçisi gelip de beni o odadan çıkarmasaydı, bilmem halim ne olurdu. Kadıncağız elimden tuttu, beni bir oyuncakçı dükkanına götürerek seç istediğini dedi. Ben de bir kundaklı yay seçtim. Ağaçların yapraklarına nohut taneleri atarak eğlendim. Babaannemi unutmuştum bile. Ta akşam babamı görünce sabahki düşünceler yine kafama üşüştü. Zavallı babacığımın tanınacak hali kalmamıştı. Yüzü şişmiş, cildi parlamış, yanakları kızarmıştı. Gözleri yaşlıydı, tir tir titriyordu. Kendisine söylenenlerin hiçbirini duyduğu yoktu. Bazen bitkin, bazen sabırsız görünüyordu. Annem onun yanı başında siyah çerçeveli mektuplara adres yazıyordu. Akrabalar da yardımına geldiler. Mektupların nasıl katlanıldığını öğrettiler bana. Büyük bir masanın çevresinde 10 kişiydik. Oda sıcaktı. Görmekte olduğum iş yeniydi. Hem kendini önemli biri sanıyor hem de eğleniyordum. Ölümünden sonra babaannem benim gözümde ilkinden daha dikkat çekici bir yaşam sürmeye başladı. Eskiden yaptığını gördüğüm ya da anlatıldığını duyduğum şeyler olağanüstü bir güçle gözlerimin önünde canlanıyordu. Babamın her gün ona ilişkin söylediği sözlerden dolayı o sanki aramızda yaşıyor gibiydi. Öyle ki bazı akşamlar sofra başında yemekten sonra ekmeğimizi bölmüş olduğunu neredeyse görür gibi olurduk. Bu sevgili hayalete neden bizde Envas hacılarının İsa'ya demiş oldukları gibi "Bizimle kalın, vakit geç, gün batmak üzere" demedik? Ah, yeşil kurdeleli dantel başlığıyla ne de cana yakın bir hayaletti o. Öteki dünyayla uyuşacağını insanın aklı almıyordu. Ölüm ona herkesten daha az uyan bir şeydi. Ölmek bir papaza ya da çok güzel bir masal kahramanına yarışırdı. Babaannem Nozia gibi ufak tefek, hep gülen, hafif, saçı başı her zaman derli toplu bir yaşlıya yakışacak şey değildi. Size onda kendi kendime keşfettiğim bir şeyi söyleyeyim. Babaannem hafif meşrepti. Gevşek bir ahlak anlayışı vardı. Bir kuş ne kadar dindarsa o da o kadar dindardı. Pazar sabahları annemle kiliseye giderken bize bir göz atışı vardı ki görülmeye değerdi. Annemin hem dünya hem öteki dünya işlerini son derece ciddiye almasını her zaman gülümsemeyle karşılardı. Her kusurumu kolayca affederdi. Galiba benimkilerden çok daha büyük kusurları da affedecek kadınlardandı. Benden söz ederken babasından daha çapkın olacak demeye alışkanlık edinmişti. Bu sözlerle delikanlılık çağımı dansla geçireceğimi, yüz binlerce bakireyle aşk yaşayacağımı söylemek isterdi. Beni pohpohlardı. Eğer yaşıyor olsaydı, şimdi 110 yaşında olacaktı. Ben de beğeneceği tek şey yaşamı olduğu gibi alışım ve her şeyi hoşgörüyle karşılayışım olurdu. Bazı ahlaki ve siyasal inanışlar pahasına elde ettiğim bu özellikler bana pahalıya mal oldu sayılmaz. Bu nitelikler onun yaratılışında var olan güzellikler arasındaydı. O bunlara sahip olduğunu bilmeden öldü. Benim ondan aşağıda oluşum, hoşgörücü ve kendisiyle kolay yaşanır bir varlık olduğumu bilmemdir. Babaannem 18. yüzyıl kadınıydı. Bu onun her davranışında göze çarpardı. Anılarının yazılmamış olmasına acıyorum. Ama onları yazmak babaannemin harcı değildi. Babam papuaların, boşimanların kafataslarını ölçeceğine bu işi yapsaydı olmaz mıydı? Caroline Nozier, 16 Nisan 1772'de Versailles'da doğdu. Cabanis'in karakterine ve zekasına hayran olan doktor Düsseldorf'un kızıydı. 1786'da kralın oğlu, hafif seyreden bir kızıl hastalığına yakalanınca onu Düsseldorf'a tedavi eder. Kraliçenin arabalarından biri her gün gelir. Jean-Jacques Rousseau'nun bir çömeziymiş gibi. Kitaplarıyla bitki koleksiyonu arasında yoksulluk içinde bir ömür sürdüğü Lucien'deki küçük evinden alır onu. Günün birinde araba saraya boş döndü. Doktor gitmeyi reddetmiştir. İzleyen ziyaretinde kraliçe öfkeyle "Demek bizi unuttunuz beyefendi" der. Düsseldorf "Hanımefendi" diye yanıt verir. "Sitemleriniz beni incitiyor. Fakat insanın doğal duygularına şeref veriyor. Bir annenin ağzından çıktığı için sözlerinizden dolayı kusura bakmamalıyım. Hiç kuşkunuz olmasın. Oğlunuzu en insani duygularla tedavi etmekteyim. Ama o gün doğum yapan bir köylü kadının başucunda bulunmam gerekti." 1789'da Düsseldorf saygı duymadan açamadığım ve gülümsemeden okuyamadığım bir broşür yayınladı. Adı Bir Yurttaşın Dilekleri, tanımlığı da Tizeris Sükürer Dişe. Latince, zavallılara yardım etmesini öğreniyorum, idi. Yazar kitabına başlarken Fransızların mutluluğu için kulübesinde dileklerde bulunduğunu söylüyor. Ardından temiz yürekle kamusal mutluluğun kurallarının çerçevesini çiziyor. Bunlar anayasayla güvence altına alınan ölçülü bir özgürlüğün kurallarıdır. Kitabını özgür bir ulusun kralı olan 16. Louis'ye duyarlı insanların minnet duymalarını işaret ederek ve yeni bir altın çağın dönüşünü haber vererek bitiriyor. 3 yıl sonra aynı zamanda dostları olan birçok hastasının giyotinle kafaları uçurulur, kendisi de ılımlılık yanlısı olduğu kuşkusuyla Sèvres Komitesi'nin emriyle Versa'ya, tutuk evine dönüştürülen Regule Manastırı'na götürülür. Oraya vardığında üstü başı toz toprak içindedir ve filozof bir doktordan çok ihtiyar bir dilenciye benzemektedir. Reynal'ın, Rousseau'nun yapıtlarıyla dolu ufak bir torbayı yere koyup sandalyeye çöker gibi otururken içini çeker. 50 yıllık erdemli bir ömrün ödülü bu mu? Onun içeri girerken görmediği çok güzel genç bir kadın, elinde bir leğen ve sünger parçasıyla yanına yaklaşarak Bizim kafalarımız da giyotinle kesileceğe benziyor beyefendi, der. Bari o zamana kadar şu elinizi yüzünüzü yıkamamı ister misiniz? Vahşilere dönmüşsünüz. Düsela, ey duygulu kadın diye haykırır. Ben size böyle hapishane köşelerinde mi rastlamalıydım? Yaşınız, yüzünüz, davranışlarınız, her şeyiniz masum olduğunuzu anlatıyor. Güzel tutuklu, ben sadece kralların en iyisi öldü diye ağlamış olmaktan suçluyum, yanıtını verir. Dedem, 16. Louis'nin erdemleri vardı, diye devam eder. Eğer yüce anayasaya sonuna kadar bağlı kalsaydı, şanı nerelere ulaşırdı? Genç kadın kirli süngeri sallayarak, nasıl, nasıl beyefendi diye haykırır. Demek siz Jacobin'in birisiniz, şu haydutlar partisindensiniz ha? Yarı temizlenmiş Dusela göğüs geçirir. Bayan, demek siz de Fransa'nın düşmanlarının safındasınız ha? Aristokratta merhamet olur mu? Genç kadının adı De Laville idi. Kralın ölümünde yas tutmuştu. Birlikte hapis yattıkları 6 ay süresince genç kadın her gün arkadaşıyla çekişmekten, bir yandan da ona hizmet etmekten geri durmaz, çok beklerler ama kafalarını kesen olmaz. Milletvekili Batelier'in raporu üzerine tahliye edilirler. Bayan De Laville sonradan babaannemin en iyi dostu olur. O zamanlar 21 yaşında olan babaannem, yukarı Ran gönüllü taburunda yüzbaşı olan Donji adında bir yurttaşla 3 yıllık evlidir. Babaannem çok yakışıklı bir adamdı derdi ama şimdi sokakta rastlasam herhalde tanıyamam. Kocasını 5 kere toplam 6 saatten fazla görmediğini söylerdi. Onunla çocukça bir düşünce uğruna sırf ulusun giydiği başlık. 1789 devrimi sırasında devrimcilerin taktığı başlık. Cinsinden bir başlık taşıyabilmek amacıyla evlenmişti. Yoksa aslında koca falan istediği yokmuş. Kocasıysa bütün kadınlar kendisinin olsun istermiş. Bir gün çıkıp gider. Babaannem ses çıkarmaz. Ona karşı en küçük bir kırgınlık da duymaz. Donji, şan şeref kazanmak için çıkıp giderken, karısına mal mülk adına bir çekmece gözünde, Kont ordusu subaylarından kardeşi Donji de Sen, elmden alınmış para makbuzlarıyla göçmenler, 1789 devriminden sonra ülkeden kaçan krallık taraftarı aristokratlar tarafından yazılmış bir pakette mektup bırakır. Bu paket babaannemle birlikte 50 kişiyi giyotin altına sürüklemeye yetecek niteliktedir. Babaannem de bundan bir parça kuşkulandığı için mahallede yapılan her aramada kendi kendine şu kocam olacak keratanın kağıtlarını yakayım bari deyip durur ama başında kavak yelleri esmektedir. Sonunda bir gün buna karar verir. Meğer ne de zamanıymış. Ocağın önüne oturmuş, çekmecedeki evrakı da karmakarışık bir halde kanepenin üzerine yaymış. Sakin sakin birini alıp birini bırakıyor, korunabilecekleri bir kenara koyup, yok edilmesi gerekenleri bir yana atarak ufak yığınlar yapıyormuş. Bir satır birinden, bir satır ötekinden, bir sayfa bundan, bir sayfa şundan okumaktadır. Anıdan anıya koşan kafası yoluna çıkan geçmiş kırıntılarıyla beslenirken birdenbire sokak kapısının çalındığını duymaz mı? Ani bir içgüdüsel sezişle evini aramaya geldiklerini kestirir. Kağıtları kucakladığı gibi örtüsü yere kadar uzanan kanepenin altına atar. Örtünün kenarından taşanları ayağının ucuyla alta doğru iter. Tüfek, kılıç ve mızrakla tepeden tırnağa silahlı 6 adamıyla birlikte Genel Güvenlik Komitesi temsilcisi odaya girdiği zaman mektuplardan birinin köşesi beyaz bir kedi yavrusu kulağı gibi kanepenin kenarından görünmektedir. Babaannem kanepe önünde ayakta durmakta, kurtulma umudunun bütünüyle ortadan kalkmadığını, binde bir de olsa küçük bir şansın hala var olduğunu düşünmekte, olup bitenle son derece ilgilenmektedir. Kolbaşı, yurttaş der, Cumhuriyet'in düşmanlarıyla mektuplaştığın ihbar edildi, evrakına el koymaya geldik. Genel Güvenlik Komitesi temsilcisi el koyma tutanağı düzenlemek üzere kanepeye oturur. Bunun üzerine adamlar mobilyaları araştırırlar, maymuncukla kilitleri açarlar, gözleri boşaltırlar, hiçbir yerde bir şey bulamayınca gömbe dolapları kırarlar, konsolları tepe taklak ederler, tabloların altını üstüne getirirler, süngüyle koltukları, yatakları delerler ama boşuna, dipçikle duvarları delerler, ocak içlerini ararlar, bir iki döşeme tahtası sökerler, zahmetleri yanlarına kalır, 3 saat süren boş araştırmalardan, anlamsız kırıp dökmelerden sonra yorgun, umutsuz, utangaç, yeniden geleceklerini de söyledikten sonra çekilip giderler. Kanepenin altına bakmak akıllarına gelmemiştir. Bundan birkaç gün sonra tiyatrodan dönüşünde evinin kapısı önünde bitkin, bete benzi kül gibi kirli kırçıl sakalından yüzü tanınmayacak hale gelmiş bir adam bulur. Adam ayaklarına kapanarak, Yurttaş Donji der, ben Asid'im, canımı kurtarın. Büyükannem adamı ancak o zaman tanır. Aman tanrım, siz nasıl olur da dans öğretmenin Bay Asid olursunuz? Bu kılığınız ne böyle, Bay Asid? Beni arıyorlar vatandaş, canımı kurtarın. Bir deneyelim. İşin kötüsü ben de zan altındayım. Hizmetçim de Jacoben. Peşimden gelin. Aman dikkat edin, kapıcım sizi görmesin. O da belediye memurudur. Merdiveni çıkarlar. Bu iyi yürekli küçük bayan durumu içler acısı Asit'le birlikte evine kapanır. Asit sıtmalı gibi tir tir titremektedir. Dişleri birbirine çarpa çarpa canımı kurtarın, canımı kurtarın diye yineler. Onun acınası yüzünü gördükçe babaannemin gülesi gelir. Ama durum tehlikelidir. Babaannem, zavallıyı nereye tıksam acaba diye kendi kendine sorar, bir yandan da gözlerini dolaplar, konsollar üzerinde dolaştırır. Uygun bir yer bulamayınca onu kendi yatağına sokmak gelir aklına. Döşeklerden ikisini biraz ön tarafa çekip, böylece duvarla yatak arasında açılan boşluğa Asid'i tıkar. Bu haliyle yatak alt üst olmuş gibi durmaktadır. Hemen soyunur yatağa girer. Sonra zile basarak aşçı kadını çağırır. Zui, biraz rahatsızım. Bana bir parça piliç etiyle salata. Bir bardak da bordo şarabı getir. Zui, ne var ne yok dışarıda bugün? Şu serseri aristokratların yine bir komploları varmış. Kökleri kazınıncaya kadar kafalarının giyotinle uçurulmasını istiyorlar anlaşılan. Bizim donsuzların 1789 Fransız devriminde devrimcilere verilen ad. Gözleri onların üstünde ha. Bu iş yürüyecek, bu iş yürüyecek. Kapıcı Asit adında bir alçağın şube tarafından arandığını söyledi. Bu gece bu evde arama yapılmasını bekleyebilirmişsiniz. Bu tatlı sözleri iki döşeğin arasında tabii Asit de işitmektedir. Zui gittikten sonra adamcağız sinirden koca yatağı sarsacak şekilde zangır zangır titrer. O kadar zor nefes almaktadır ki ıslığı andıran keskin bir ses bütün odayı doldurur. Bayan Donji, böyle giderse iş tamam der. Pilicin kanadını yer, üzgün Asit'e iki parmak bordo şarabı uzatır. Asit, ah bayan, ah tanrım diye haykırır. Aklını kullanıp da susacağı yerde daha çok inler. Bayan Donji kendi kendine, oh ne iyi der, belediye memurlarına gelmekten başka yapacak şey kalmadı. Aklından tam bunları geçirirken yere ağır bir şekilde vurulan dipçiklerin tok sesi sahanlığı sarsar. Az sonra Zoe, 4 belediye memuruyla birlikte Ulusal Muhafız Birliği'nden 30 askeri odaya buyur eder. Asit artık kımıldamamakta, nefes alışı bile işitilmemektedir. Muhafızlardan biri, kalkar mısınız yurttaş der. Bir başkası yurttaşın bu kadar erkek önünde giyinemeyeceğini ileri sürer. Yurttaşlardan birisi bir şişe şarap görünce hemen el atar, tadına bakar. Ötekiler de dudaklarına değdirmeden şişeyi ağızlarına boşaltırlar. Biri şen şakrak yatağa oturur. Bir yandan bayan Donji'nin çenesini okşar, bir yandan da yazık der bu hoş insanın aristokrat oluşuna. Bu güzel boyunun kesilmesine doğrusu insan acır. Bayan Donji, hadi bakalım der. Görüyorum ki hepiniz iyi çocuklarsınız. Elinizi çabuk tutun. Bakılacak her yere bakın. Ben uykusuzluktan ölüyorum. İnsana ecel teri döktüren 2 saat boyunca odada kalırlar. Belki 20 kere birbiri ardı sıra yatağın önünden geçerler. Altında biri var mı yok mu diye de bakarlar. Saygısızca bir sürü laf söyledikten sonra çekilip giderler. Sonuncusu daha yeni çıkmıştır ki Bayan Donji başı sokağa çevrili. Bay Asit, Bay Asit diye seslenir. İnleyen bir ses yalvarır. Aman tanrım sesiniz duyulabilir. Aman bayan acıyın bana. Aşk olsun Bay Asit, beni ne kadar korkuttunuz. Sesinizi soluğunuzu artık duyamayınca öldüğünüzü sandım. Bir ölüyle yattığımı düşündükçe kaç kere bayılacak gibi oldum. Bay Asit, bana karşı bu davranışınız hiç doğru değil. İnsan ölmemişse bunu karşısındakine söyler acanım. Beni bu kadar korkuttuğunuz için sizi dünyada affetmem doğrusu. Babaannemin zavallı Bay Asit'e karşı davranışı ne kadar güzel değil mi? Ertesi gün onu Mudon'a götürüp saklar ve böylece onun yaşamını kurtarır. Hiç kimsenin aklına filozof Dusela'nın kızının kolay kolay mucizelere inandığı, doğaüstü bir dünyanın sınırlarında dolaştığı düşüncesi gelemezdi. Dinle zerre kadar ilgisi yoktu. Biraz zayıf olan sağduyusu her türlü giz karşısında isyan ederdi. Bununla birlikte bu kadar aklı başında olan bu kadın tanık olduğu bir olayı önüne gelene anlatırdı. Versay'daki Regüle Manastırı'na babasını ziyarete gittiği sıralarda aynı yerde hapis bayan Dölevi ile tanışmıştır. Bu bayan özgürlüğüne kavuşunca Langri Sokağı'nda babaannemin oturduğu apartmana taşınır. İkisinin dairesi aynı kattadır. Bayan Dölevi kız kardeşi Amelie ile birlikte oturmaktadır. Amelie iri yapılı, güzel bir kızdır. Siyah saçlarının çevrelediği solgun yüzünde benzersiz bir ifade vardır. Bazen süzgün, bazen de baygın bakışları çevresinde bilinmedik bir şey arar gibidir. Söylentiye göre Amelie, Laik Argentiye Meclisi'nde başkanken evlenip bir yuva kurmaya hazırlandığı sıralarda genç kızlığa adım atarken gizlemek zorunda kaldığı karşılıksız bir aşkın acısını çekmiş. Can sıkıntısından patlayacak gibi bir hali vardı. Görünüşte hiçbir neden yokken hüngür hüngür ağladığı olurmuş. Bazen günlerce sersemlik içinde hareketsiz kalır, bazen de din kitaplarını yutarcasına okurmuş. Sürekli yüreğini kemiren kuruntuları yüzünden tarifsiz acılar içinde kıvranmaktadır. Kız kardeşinin tutuklanması, suikastçı diye başları kesilen dostlarından birçoğunun çektiği işkence ve durmak bilmeyen baskınlar zaten sarsılmış bünyesini büsbütün harap etmiştir. İnsanı korkutacak kadar zayıflar, her gün birlikleri silah başına çağıran trompet sesleri ve "Bu iş yürüyecek" şarkısını söyleye söyleye evinin önünden geçen mızraklı, kırmızı başlıklı yurttaş kafileleri ona büyük korku verir, bundan sonra da uyuşukluk ve coşkunluk halleri birbirini izlermiş. Sinir bozuklukları son haddini bulur ve tuhaf sonuçlar doğurur. Amelie çevresindeki insanları şaşırtacak derecede belirgin düşler görmeye başlar. Kah uykuda, kah uyanık, geceleyin dolaşırken kulağına uzaklardan sesler gelir, kurbanların ahlarını işitmektedir. Bazen ayakta kolunu uzatır, karanlıkta kimsenin görmediği bir şeyi işaret ederken dudaklarından Robespierre adı dökülürmüş. Ablası, içine doğan şeyler hep çıkıyor der, felaketleri önceden haber veriyor. Dermido, Fransız devrimi döneminde Cumhuriyet takvimini 20 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar olan 11. ayı. Ayının 9'unu onunla bağlayan gecedir. Babaannemle babası iki kız kardeşin odasındadırlar. 4'ü de çok heyecanlıdır. Günün önemli olaylarını kısaca anlatıp bunların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Hakkında tutuklama kararı verilen zorba önce Lüksemburg hapishanesine, orada kabul edilmemesi üzerine Ohfere rıhtımındaki polis merkezine, sonra da komün tarafından teslim aldırılarak belediyeye götürülmüştür. Hala orada mıdır, tavrı nasıldır acaba? Başı önünde midir, yoksa tehdit edici midir? Dördü de endişe içinde kıvranır. Enrio'nun postacılarının dört nala geçip giden atlarının kaldırımlarda yankılanan nal seslerinden başka bir şey duymaz. Beklerler, zaman zaman bir anıdan, bir kuşkudan, bir dilekten söz açarlar. Amelie'den ses seda çıkmaz. Birden bir çığlık koparır. Saat gecenin 1:30'udur. Bir ayna üzerine eğilmiş, korkunç bir sahne seyreder gibidir. Onu görüyorum der, onu görüyorum. İşte orada ne kadar sararmış, ağzından oluk gibi kan akıyor. Dişleri ve çene kemiği kırılmış. Şükürler olsun, Tanrı'ya şükürler olsun. Bunca kan içen canavar, artık kendisininkinden başkasının kanını içemeyecek. Bu sözleri garip bir şarkı uyumuyla söyledikten sonra korku içinde çığlık atarak sırt üstü düşer. Kendini kaybetmiştir. Tam o sırada belediye meclisinin toplandığı salonda sıkılan bir kurşun, Robespierre'in çene kemiğini kırar ve dehşet dönemine son verir. Dinsiz bir kadın olmasına karşın babaannem bu biliciliğe tam olarak inanırdı. Bunu nasıl açıklarsınız? Ben bunu dinsiz bir kadın olmakla birlikte babaannemin şeytana ve cinlere inandığını ileri sürerek açıklayabiliyorum. Gençken hep büyücülükle oyalanır, kendisi de bu çeşit biliciliklerden çokça uydururmuş. Sonraları şeytandan korkmaya başladı ama iş işten geçmiş, şeytanın pençesine düşmüştü. Artık ona inanmamak elinde değildi. Longley sokağındaki küçük grup için yaşam, 9 Dermido'dan sonra çekilir hale gelir. Babaannem bu değişikliğin tadına varır. Ama devrimcilere hiçbir zaman kin bağlamadı. Onlara karşı ne hayranlık duydu, zaten benden başka kimseye hayran olmadı, ne de nefret. Çektiği korkunun hesabını sormak aklının ucundan geçmedi. Bu belki onların kendisini hiç korkutmadıkları içindir. Bu özellikle de babaannemin cumhuriyetçi, ruh bakımından cumhuriyetçi oluşundan ileri geliyordu. Herkesin dediği gibi cumhuriyetçiler hep cumhuriyetçi kalacaklardır. Bu arada Donji parlak mesleğini savaş meydanlarında sürdürüyordu. Her zaman yaşamından memnun, tören üniformasıyla takımının başındayken 20 Nisan 1808'de o büyük Abensbek çarpışmasında bir top güllesinin isabetiyle can verdi. Babaannem dul kaldığını, yiğit General Donji'nin şerefle gömüldüğünü resmi gazeteden öğrendiği zaman "Ne felaket!" diye haykırır. Oysa ne yakışıklı adamdı. Ertesi yıl adliye sarayında başkatiplik eden ve tertemiz, neşeli bir adam olan, akşamları saat 5'ten 8'e kadar flüt çalan Bay Hippolyte Nozier ile evlenir. Bu seferki tam bir evlenme olur. Birbirlerini severler. Öyle pek de genç olmadıkları için birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş görürler. Caroline, Hippolyte'in bitip tükenmek bilmeyen flüt çalmalarına ses çıkarmaz. Hippolyte de Caroline'in her türlü isteğini hoş karşılar. Mutlu yaşarlar. Büyük babam Nozier, Hapishaneler İstatistiği, Paris, Royal Matbaası 1817-1819, 2. cilt. Ve Mumuz'un Kızları, Yeni Şarkılar 1821, Paris'te yazarın evinde bulunmaktadır, adlı yapıtların yazarıdır. Eklem hastalığı ona aman vermez ama neşesini de elinden alamaz. Hatta flüt çalmasına engel olduğu zaman bile. Fakat sonunda büyük babamın hakkından gelir. Ben kendisini tanımadım, yalnız karşımda bir resmi asılı. Sırtında mavi cumhuriyetçi giysisi, kuzu postu gibi kıvır kıvır saçlar, boynunda çenesine kadar çıkan bol bir kravat. Babaannem, onun acısı son nefesime kadar içimden çıkmaz dedi. Bunu söylediği sıralarda 80 yaşındaydı. Büyük babam öleli de 15 yıl olmuştu. Eski bir dost, çok haklısınız hanımefendi diye karşılık vermişti. Nozier'de iyi bir kocanın bütün nitelikleri vardı. Bütün niteliklerle birlikte, bütün kusurlar da. İyi karı koca olmak için kusur da gerekli, öyle mi? Babaannem omuzlarını silkerek, elbette demişti, hiç kötü yanı olmamak büyük bir kusurdur. 4 Temmuz 1853'te 81 yaşında öldü. 5. ayrımın sonu sayfa 61.